Merhaba, iyi günler. Adını koyalımla yine karşınızdayız ve Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek ve Kemal Can'la birlikte bir konuyu ele alıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bu hafta provokasyon endişesi diyelim, yumuşatarak söylüyoruz. Çünkü olay çok daha açık ve net bir şekilde siyasal cinayet olarak Kılıçdaroğlu tarafından telaffuz edildi. Şimdi biz geçen cuma günü Kemal'le haftaya bakışta bu konuyu ilk girizgahını yapmıştık. Bayağı da uzun konuşmuştuk. O izleyicilere bir hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta muhalefete dedi ki çok da fazla iktidara meyletmeyin dedi ve bir gözdağı verdi. Ama ne dediği tam anlaşılmadı ama gözdağı olduğu belliydi. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler olabileceğini söyledi. Buna hazırlıklı olmak gerektiğini ama oyuna gelmemek gerektiğini söyledi. Onun ardından da İyi Partililer, HDP'liler ve AKP'liler de Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim başkanı da hepsi ayrı ayrı bu konuda bir şeyler söyledi. Ve en son Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün resmen bir soruşturma başlattı. Buradan ne çıkar çok fazla bilmiyorum ama yine de bu konu gündemde. Tabii burada ki mesele siyasetin alanının iyice daralmış olduğu bir yerde provokasyon üzerinde konuşmak iyi bir şey midir, kötü bir şey midir gibi bir sorun da var. Bir etik sorun da var. Böyle bir cuma günü biz bunu Kemal'le konuşmuştuk. Kemal, istersen seninle başlayalım. Orada söylediklerimizin bazıları tekrar da olabilir ama buradaki mesele çok hakikaten hassas bir mesele. Mesela Meral Akşener de diyor ki evet biz de böyle şeyler duyuyoruz ama bunu çok da konuşmamak lazım diyor. Başkası da keza öyle. Hem bir taraftan olaya vurgu yapıp hem de bir taraftan insanları ürkütmemek. Buradaki temel muhalefet partilerinin yöneticilerinin temel kaygısı ne sence? Yani burada bir o sen şey demiştin çok ince bir denge o. Yani evet. Bunu hem konuşmak hem de abartmamak. Nasıl yapacağız bunu? Bir öyle bir başlayalım istersen.
Ya evet işte yani zaten hem bunu ifade ederken de hem bununla ilgili süren tartışmaya katılırken de muhalefet liderleri bu dengeyi tutturmaya çalıştılar. Hatta Kılıçdaroğlu da bayağı hani senin söylediğin gibi yüksek ifadelerle söylemiş olmasına rağmen konuşmanın içerisinde aslında bunun böyle bir kaçınılmaz kader gibi algılanmaması, buna cevap verilebileceği, bunun etkili olamayacağına ilişkin bir vurguyu da taşıyor söyledikleri. Şimdi bu şöyle bir ince durum oluşturuyor. Bir yandan bir tür bazı provokasyonların olabileceği iktidarın ve onunla daha yakın davranabilecek kesimlerin bazı daha önce yaşandığı gibi bazı provokatif hamleler yapabilecekleri, kapalı bir takım odakların, bir takım girişimlerin olabileceği konusunu hiç yokmuş gibi, bu ülkede hiç böyle şeyler olmazmış gibi düşünmek, yani bir tür belki aymazlık diye tarif edilecek bir durumda bir saflık göstermek isabetli olmaz. Yani bu tür şeylere karşı hem biraz önce yayından önce Ayşe ile konuşuyorduk hem belki bir tür ön almak, bu tür şeylere niyet edenlerin önünü kesmek için bu tür şeylerin farkında olduğunu bir yandan göstermek gerekiyor. Bunun olasılık olarak konuşulduğu, insanların en azından kafasında olduğunu farkında olmak, bu olasılıklara karşı verilebilecek cevaplar konusunda da düşünüldüğünü söylemek muhalefetin bence yapması gereken bir şey. Ama bir taraftan da bu çok yaygın biçimde işte bu iktidar neler yapabilir, neler edebilir üzerinden her şeyin biçimlendiği, siyaseti sadece böyle tartılmaya çalışıldığı, siyasetin gidişatının sadece buradan gözlemlendiği bir resim de sorunlu. Evet, birileri provokasyon yapabilir. Evet, iktidar daha önce yaptığı gibi muhalefeti sıkıştıracak daha sert hamlelere yönelebilir. Hatta Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi Türkiye'nin daha önce yaşadığı gibi bir takım çok sarsıcı olaylara da Türkiye tanık olabilir. Ama bunların hepsine verilecek siyasal ve toplumsal bir cevap olduğu ve bunları yapıp bir sonuç almaya niyet edenlerin hem bunu başaramayacakları, hem farkında olunduğu için başaramayacakları, hem de karşısında bu provokasyonların karşısında alınacak tutumla bunların engellenebileceğini birlikte işaret etmek bu hassas dengeyi çözecek şey. İşte biraz o yüzden de hani mesela Akşener, Koray Aydın'ın biz de duyduk lafına karşı Akşener'in tamam bu tür şeyler olur ama bunları da çok fazla konuşmamak lazım lafındaki denge gibi. Yani hem bir yandan aymazlıktan ve bir tür saflıktan uzak durmak, hatta mümkünse bu tür niyetlerin önünü kesmek, hem de bunlara teslim olmayan başka bir gündemi sağlıklı biçimde sürdürmeye çalışmak gerekiyor. Çünkü sürekli olarak negatif ihtimallerden, iktidar cephesinden ya da karanlık odaklardan gelebilecek provokatif atakların neden olabileceği şeylerden konuşmaya, sadece bunlar üzerine kafa yormaya ya da bunlardan endişe ederek hareket etmeye başlanırsa çok kısır bir alana sıkışıyor ki aslında bu olağanüstülük halini çok uzun bir süredir Türkiye yaşıyor. Muhalefet yeni yeni bu şeyin içerisinden çıkmaya başlıyor. Kendi gündemini, hatta bu tür küçük provokatif atakları kolay savuşturan, onlara cevap verebilen bir özgüveni yaratmaya başladı. Bunu kaybetmeden ama bu tür ihtimallerin karşısında da uyanık olduğunu gösteren ince bir çizgide yürümek zorunda. Belki bunu, bu konudaki kararlılığını devam ettirebilir ve bu konuda genel kamuoyunda ikna edici olursa bu dengeyi yürütmek giderek kolaylaşır. Ama bu dengeyi zorlayacak hamleler ve bunların yarattığı endişe büyürse bu sefer bu dengeyi yürütmek son derece zorlaşabilir. Şimdi iktidar cephesi nasıl reaksiyon verdi diye baktığımızda, şimdi örtülü biçimde bir yandan muhalefetten gelen bu sözlere bir tür işte provokasyonları çağırıyorlar. Bu tür ihtimalleri gündeme getirerek ön almaya çalışıyorlar iddiasını dile getirirken, bir yandan da işin buraya doğru gitmesini, bunun biraz fazla konuşulmasını da ister gibi davrandıkları da düşünüyorum açıkçası. Yani başka muhalefetin başka iddialarına çoğu zaman cevap vermezken ya da o iddiaları hafife alırken, şimdi pek çok iktidar sözcüsü bu konuda ciddi ciddi açıklamalar yaptılar, bir şeyler söylediler. Yani dolayısıyla aslında bu gündemden sanki çok rahatsız değiller, hatta hafif eğer bu endişe büyürse işlerine yarayacakmış gibi düşündüklerini hissediyorum. Bir bilgiyle söylemiyorum ama verdikleri reaksiyonlardan çıkarttığım sonuç bu.
Burak, şunu sormak istiyorum. Şimdi Kadri ile bugün ben bir yayın yaptım. Onun bir Hulusi Akar yazısı var. Çok ilginç bir yazı. Görmediyseniz bakın. Ve de bizim yayını da izlemediyseniz izleyin. Şimdi orada muhalefet cenahında geçerli olan, muhalefet cenahının hepsinde değil ama bir kesiminde geçerli olan şu tür yaklaşımlar olduğunu söylüyor ki ben de bunu çok biliyorum, çok da konuştuk. Erdoğan'a atfedilen bir kazanamayacağı seçime izin vermez. İki, ne yapar ne eder seçimi kazanır, girdiği seçimi kazanır gibi iki tane önerme var ve bunlar da genellikle muhalefet cephesindeki yani kötümserler tarafından otoriterlik eleştirisi şeklinde yapılıyor. Ve şimdi bu iddialar da, yani provokasyon iddiası da şöyle bir ön kabulle çıkıyor tabii. Erdoğan bu seçimi artık kazanmasının imkanı yok. Dolayısıyla bu seçimin yapılmasını istemeyecektir önermesinden gidiyor. Bunlara ne dersin? Bu yaklaşımlar artık bence büyük ölçüde İstanbul seçimleriyle özellikle, yani genel olarak yerel seçimlerde ama özel olarak İstanbul seçimlerinde büyük ölçüde boşa çıktı. Ama unutmamak lazım ki İstanbul seçimini tekrarlatabildi Erdoğan. Yani o kadar saçma gerekçelerle ve Yüksek Seçim Kurulu gibi bir kurum da göz göre göre buna onay verdi tekrarlanmasına. Yani Türkiye bunun aslında bir denemesini yaptı. Denemesinin sonucunda Erdoğan umduğunu bulamadı ama bu defterler kapandı mı yoksa hakikaten bu önermelerin hala bir olabilirlik payı var mı?
Ben öncelikle bu 7 Haziran 1 Kasım arası dönemi doğru analiz edemediğimiz için bunun hepimiz için bir kabusa dönüştüğünü ve şu anda yaptığımız analizleri de etkilediğini düşünüyorum. Biz hakikaten kabus gibi bir dönem yaşadık. Ancak bu kabus gibi dönem acaba Adalet ve Kalkınma Partisi yeniden seçimi kazansın diye mi yaşandı? Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilerleyen dönemdeki yönetim anlayışının değişmesinin mi işaretiydi? Yani şunu söylemek istiyorum. 7 Haziran'dan sonra hükümetin kurulamamış olması, siyasi istikrarsızlık sinyalinin halka gitmiş olması ve yeniden iyi kötü bir hükümete sahip olma arzusu insanları zaten herhangi bir terör saldırısı olmasaydı da, herhangi bir karmaşa olmasaydı da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeye zaten itebilirdi. Öte taraftan orada bence yönetim tarzına dair bir kırılma yaşandı. Yani daha güvenlikçi, daha milli güvenlik üzerinden siyaset kuran, daha diğer aktörlerin meşruluklarını dağıtma tekerini kendisinde hak gören bir anlayış aslında devreye girdi. Yani aslında şunu söylemek lazım. Orada 7 Haziran 1 Kasım arasındaki dönemdeki yaşananlar aslında 1 Kasım'dan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neler yapacağına dair bir takım şeyler söylüyor. Seçimi kazanmak için doğrudan girişilmiş hamleler olmayabilir. Çünkü bence insanların siyasi istikrarsızlık veya ekonomik istikrarsızlık gibi kaygıları hükümetin kurulamayacağının anlaşılmasıyla birlikte iyice ayyuka çıkmıştı. O yüzden bunları birbirinden ayırmak gerekiyor. Bu bize bugüne dair de bir şeyler söylüyor. Şimdi Erdoğan acaba seçimi kazanmak için mi bir şeyler yapmak zorunda? Yoksa bu otoriter yönetimi, otoriter tarzını devam ettirmek için mi bir şeyler yapmak zorunda? Ben herhangi bir bu noktada herhangi bir kaosun ya da herhangi bir istikrarsızlığın seçimi kazanmasına yardım edeceği kanaatinde değil. Çünkü iktisadi gerçeklik son derece çıplak bir şekilde ortada. Yani herhangi bir milliyetçi dalga, herhangi bir güvenlik endişesi, herhangi bir işte düzen ihtiyacı insanların mevcut sorunlarını çözmüyor. Yani unutmayalım ki 2015 senesinde, 2018 senesinin Ağustos ayına kadar Türk ekonomisi o kadar da insanların gündelik hayatını etkileyecek ölçüde kötü gitmedi. Mesela 2018 seçimlerinden önceki iki çeyrek boyunca kredi garanti fonu sayesinde Türk ekonomisi %7.4 büyüdü. Yani baktığınız zaman %7.4 büyüyorsunuz. Afrin'de büyük bir başarı kazandınız. Milliyetçi dalga ayakta. Dolayısıyla hani burada hangi değişkenin daha önemli olduğunu seçmelisiniz. Ben iktisadi değişkenlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İktisadi değişkenlerle birlikte milliyetçi dalganın geldiğini biz hep gördük. Yani 7 Haziran 1 Kasım arası da 2018 arası da beraber gördük. Dolayısıyla hepimizin endişesi seçim öncesi bir sınır ötesi operasyon mu olur, bir savaş mı çıkar veya içeride güvenlik endişesi yaratabilecek bir takım gelişmeler mi olur gibi. Ama aslında ikisine de eşlik eden ekonomik gelişme gibi bir faktör vardı. Ya da ekonomik kaygılar gibi bir faktör var. Şu anda herhangi bir olağanüstülük, herhangi bir olağan dışılık Türkiye'nin ekonomik problemlerini çözmek bir tarafa daha da ağırlaştırabilir. Dolayısıyla o cin fikirlilik çok ağır bir şekilde geri tepebilir. Bunu söylemek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık olağan bir durumu yönetme yeteneği yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi sempatizanlarının da buna tahammülü. Yani birçok tartışmada 15 Temmuz sonrasına benzeyen bir atmosferin ortaya çıkmasını AK Parti'den arzu ettiğini gördüm, müşahede ettim.
Çünkü o tip dönemlerde herhangi bir kısıtlama olmadan, herhangi bir yargılama olmadan, üzerlerinde herhangi bir baskı hissetmeden toplumun herhangi bir aktörüne istedikleri kadar bağırabilme hürriyetini kendilerinde buluyorlar. Ve o aslında çok önemli bir katarsis anıydı bence AK Partiler için 15 Temmuz sonrası. İstedikleri kadar bağırabildiler. Yani benzer bir durum olmadıkça yaşayamaz hale geldiler hatta. Yani sürekli olarak rahatlayan, sürekli olarak kendisini deşarj eden bir ruh hali düşünün. Bunu devam ettirmek mümkün değil. Fakat AK Parti bunun dışında da yaşayabilen bir parti değil. Yani seçmenlerine de böyle bir ruh hali açıladı. O yüzden mesela o durum yavaş yavaş da olsa aslında Türkiye ekonomisini mahveden, Türkiye'deki sosyal huzuru mahveden, Türkiye'deki hukuku mahveden şey haline geldi. Yani AK Partiler rahatlayacak diye aslında toplumun geri kalanı büyük büyük kazanımlarını kaybetti. Refahlarını kaybetti. Varlık değerlerini kaybetti. O yüzden ben açıkçası böyle bir durumu, yani kaotik bir durumu, yani beklendiği gibi bir tepki alabileceği kanaatinde değilim. Çünkü zaten yaşandı ve tüketti. Yani biz bunu yaşadık. AK Parti bir otoriterlik inşa etti. AK Parti sempatizanları hem ahlaklı, hem güçlü, hem haklı, işte hem de ötekini istedikleri gibi şeytanlaştırabilecekleri bir pozisyonda kendilerini birkaç yıldır konumlayabildiler. Bu cennet gibi bir şeydir aynı zamanda. Fakat bütün bunların olduğu zamanlarda altta yatan bir ekonomik faktör vardı. Artık o ekonomik faktör yok. Hatta o ekonomik faktör kendisini şu şekilde belli etti. AK Parti ve AK Partililer böyle yaptıkları için ekonomi kötü hale geldi. Yani iktisadi neden sonuç ilişkileri doğa dünyasında olduğu gibi hemen kendisini açığa vurmuyor. Yani sosyal bilimciler olarak mesela bizim bu masa etrafındaki hepimizin talihsizliği aslında arada geçen zaman zarfında yorum yapıyor olmamız. Hepimiz atılan adımın nasıl sonuç vereceğini biliyoruz. Fakat bu sonucun ne zaman ortaya çıkacağı çok belli değil. Birkaç sene sonra ortaya çıkıyor ve o aradaki zaman zarfında AK Parti politika yapıyor, hakimiyetini kuruyor. Mesela Afrin operasyonunda bunu gördük. Yani Afrin operasyonunun günün sonunda Türkiye'nin işte ne bileyim Amerika ile ilişkilerini bozacağı, S-400 kazığını yiyeceği, Türkiye'nin ulusal güvenliğine her şeyden önce zarar vereceğini aslında herkes biliyor. Ama AK Parti o arada geçen, bu sonuçlar ortaya çıkıncaya kadar geçen zaman içerisinde politika yapmayı tercih etti. Şimdi dolayısıyla bu katarsis haliyle ekonomik kötü gidişat arasındaki bağlantı bence son 1-2 senede çok net bir şekilde ortada. Dolayısıyla istikrarı bozan taraf bence ekonomiyi bozan taraf olarak adlandırılacak. O yüzden cin fikirli insanlar vardır muhtemelen. Yani bu Kemal abinin söylediği gibi bizi asla şaşırtmaz. Yani siyasi cinayetler üzerinden, provokasyon üzerinden iktidar kurmak beni şaşırtan bir olgu olmaz. Ancak şunu da söylemem lazım. Bu artık mistik havasını kaybetti Türkiye. Yani biz Türkiye'de son 20 senede çok şey yaşadık. Başarısız olan darbe girişimleri yaşadık, kaotik dönemler ve bunlara karşı aşılıyız artık. O yüzden bütün bu gelişmeler olurken devam eden ekonomik başarı da ortadan kalktığına göre, hatta bu ekonomik başarısızlık bu gelişmelerden dolayı yaşandığına göre siyasi provokasyonların murad ettiği amaca ulaşabileceği kanaatinde değil.
Evet Ayşe, senle devam edelim. Sonra aslında aynı Burak Haziran-Kasım 2015'e de gönderme yaptı. Ekonominin altını özellikle çizdi. Ama bütün bunlara rağmen bir de yenilen pehlivan güreşe doymaz gibi diye bir tabirimiz de var. Sen bu tür endişeleri, muhalefetin dile getirdiği endişelerin bir karşılığı olabileceğini düşünüyor musun? Tabii soru aynı. Bir de hani böyle bir şey olursa bunun sonucu siyasete nasıl yansır sana göre?
İkincisinden başlayayım. AKP bu konudaki haklarını kullandı ve tüketti. Yani 2015'te iki seçim arasındaki hikaye. İşte seçimle gitmem, kaybedersem de niza çıkarırım hikayesinin ilkiydi. Nitekim bu opsiyonu kullandığını ve bir daha da işine yaramayacağını da 2019'da yerel seçimlerde öğrendik, gördük. Sadece İstanbul ve Ankara'da değil, tüm ülke satında verdiği kayıplardan gördük ve öğrendik. Dolayısıyla AKP'nin işine yaramayacaktır. Birinci sorunun cevabı ikinci soruyu ille de gerektirmiyor ama. Yani AKP bu bütün bu hikayenin böyle bir niza çıkarmanın, önceden niza çıkarmanın işine yaramayacağının farkında mı değil? Farkında olsa bile başka çaresi var mı? Ondan da emin değilim. Çünkü insan kaynağı itibariyle siyasi yol yordam üretme, hikaye yazma demeyeceğim. Çünkü artık onun için çok geç gerçekten. Yani o mümkün değil öyle bir şey yapması, buradan bir hikaye çıkarması. Ama bir yol yordam üretme, ne bileyim ben en azından ittifakını genişletme, işte yeni parti müttefiki bulamıyorsa bile toplumsal kesimler içinden işte bir şeyler, yeni bir şeyler çıkarma ihtimali yok. Ve bu bunun böyle olmasının sebebi de gene az önce verdiğim, ikinci soruna verdiğim cevap yok. Çünkü 2015'te o hakkını kullandı, ondan sonra da hep kullanmaya devam etti. Biz olağanüstü hal koşullarında seçimlere hazırlandık falan, yani öyle şeyler yaşadık. Neredeyse yanılıyor muyum, bir yıl üç ay mıydı, bir buçuk yıl mıydı, bir olağanüstü hal rejimi yaşadık. Bir de 2016, çünkü sadece 2015'teki iki seçim arası değil, bir de 15 Temmuz ve sonrasını da eklemek lazım bu hikayeye. Yani ne olmuş oldu? AKP ben yoksam istikrar yok dedi. AKP vardı ve istikrar da olmadı. Ben o ekonomik istikrar ya da büyüme konusunda da pek aynı fikirde değilim Burak'la. Çünkü o büyüme rakamsal bir büyümeydi. Yoksullaşma devam etti. Yani sokağa biz 2015'ten beri ne kadar bir zenginlik ya da büyüme vesaire yansıdığını başka parametrelerle ölçmeliyiz. Şeyle değil, büyüme rakamıyla ya da işte kredi bilmem nesiyle falan değil. Anlamam da o işlerden, kusura bakma ne olursun. Ama sokağa ne yansıdığı geldiğinde biz aşağı yukarı 3 yıldır mı şeydeyiz, ekonomik krizdeyiz. Yani 3 yıldır devam eden bir ekonomik kriz var. Dolayısıyla AKP o hakkını kullandı ve bizatihi gene o hakkı kullandığı için biz bu hallerdeyiz. Bunu da kendileri de gayet iyi biliyor ama benim endişem başka yollar biliyorlar mı, bilmiyorlar mı hikayesi. Kılıçdaroğlu'nun, Kemal de söyledi, Kılıçdaroğlu'nun çıkışını, Koray Aydın'ın verdiği söyleşiyi, ben bununla ilgili devleti tedbir almaya çağırma şeklinde bir uyarı olarak görüyorum. Yani bir ön alma, böyle şeyler olabilir, gene böyle şeyler denenebilir. Ayrıca halkı da hakemliğe çağırma. Yani gözünüz iktidarın üzerinde olsun, aklınızda olsun. Böyle şeyler olabilir. Herkes birbirine sahip çıksın ve şeyler, yetkili makamlar da tedbir alsınlar. Bu formal bir esasında şey, davet. Herkesi işine yapmaya ve sıkı durmaya, aynı zamanda dayanışmaya çağıran bir davet diye gördüm ben. Fakat başka bir tarafına takıntılı olduğumu düşüneceksiniz ama bu sağ sol hikayesinde başka bir tarafına değinmek istiyorum ben mevzunun. Çünkü şu anda hem iktidarda hem de muhalefette iki tane büyük sağ blok görüyoruz. Ve bugüne kadar gerçekleşmiş şeyler de, saldırılar da, şimdi teker teker hatırlayamayacağım ama işte Halk TV çıkışında yapılan saldırılar mesela, işte gene sağdan gelen, özellikle ülkücü kökenden gelen insanlara yönelik, Burak Avuncu'ya galiba oldu gene bir saldırı, galiba değil, oldu ondan eminim, Selçuk Özdağ oldu. Patern şimdi eskiden olduğu gibi değil. 2015'te karşında işte güvenliği, halkın güvenliğini, devletin güvenliğini şey yapan, sözüm ona, güya tehdit eden bir Kürt hikayesi vardı. Yani bir Kürt hareketi hikayesi vardı. Bir tırnak içinde terör hikayesi vardı. Ona karşı mevzu sahneye kondu. Fakat bizim son bir iki senedir karşılaştığımız durum ondan biraz farklı. Yani hepsi devlete ve üstelik de devleti yücelten bir söylemle talip olan insanların şey yaptıkları, karşı karşıya kaldıkları, unutmadığını söylemek için Levent Gültekin'e yönelen saldırıyı da hemen hatırlatayım. Hepsi iktidardakiyle aynı değerlere sahip insanlara gene iktidar mahfilinden yapılan eleştiriler, üstelik içeriden sayılabilecek eleştiriler dolayısıyla yapılan bir saldırı var. Ben bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü benzerler birbirleriyle rekabet ettiklerinde, kavga ettiklerinde tarafların radikalleşmesi ihtimali var ve bu ihtimal hiç kimseye, onlar dahil olmak üzere hiç kimseye yarayan bir ihtimal değil. Bunun biraz konuşulmasının yerinde olacağını düşünüyorum açıkçası, bu açılmışken, bu bahis açılmışken. Ne demek istiyorum? Şimdi sağın içinde de çok uzun yıllardır, 10 yıllardır sizler de gayet iyi biliyorsunuz, görülmemiş hesaplar var. Yani ülkücülük ya da MHP kaç kez dağıldı, işte toparlandı, kaç kez dağıldı, toparlandı. O dağılmalar esnasında yalnızca ideolojik değil, aslında ideolojik olmaktan çok bir takım kişisel hesaplar birikti. Dolayısıyla o hesaplar görülüyor şimdi burada. Biz 2015 Haziran'ından sonra AKP ile MHP arasındaki ittifakta da ve MHP'nin ondan sonra bölünmesinde de, şimdi devam eden dağılma da, işte eski ülke ocakları başkanlarının ihraç edilmesi ya da istifa etmesi şeklinde gitmesinde de esasında o bitmemiş hesapların görülmekte olduğunu görüyoruz. Yani böyle bir puslu hava ve o bitmemiş hesaplar da bir şekilde ortadalar. Ben asıl hani konuşulmayan tarafın bu olduğunu, buraya dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada mevcut işte muhalefet ittifakına çokça iş düşüyor. Sadece saldırıya uğramamak anlamında değil, bu zaten onların bir sorumlulukları olamaz. Ama bunları da tartışmaya açmak, neden önemli bunları tartışmaya açmak, hangi konularda nasıl ayrışıldığı, nereden ayrışıldığı konularının tartışılması hem Cumhur İttifakı'nın içeriğinin neye dönüştüğü, hem de ayrılanların neden ayrıldıkları, neden gittikleri, esasında şey anlamında da söylemiyorum, kişisel hesapların ortaya dökülmesi anlamında da söylemiyorum. Ama yol yordam ve siyaset etme biçimi, işte varsa eğer bir sınıfsal ya da işte mevzuları ele alış biçimi anlamında bir farklılaşma varsa, bunların da konuşulması gerektiğini düşünüyorum ki biz böyle şey yapmayalım, hani cinayet mi olacak, saldırı mı olacak, şimdi her şey gene çığırından mı çıkacak tartışmasının ötesinde bir yere geçebilelim. Çünkü bu sağ içi bir hesaplaşma ve sağdan kiminle konuşsam on yıllardır neredeyse bekledikleri, bir şekilde bekledikleri, korktukları, ürktükleri, ama işte kulak arkası da ettikleri, bir şekil hakkında konuşmaktan bile çekindikleri bir şeyin sahnesi şu anda kurulmuş vaziyette ve bu o kadar kolay bir şey değil. Ben bundan şey yapmanın yolunun, kaçınmanın yolunun da Kılıçdaroğlu'nun belki hani başka türlü de yapılabilirdi, yine de cinayet lafının edilmesi gerekmiyordu. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi halkın hakem olarak görüldüğü tartışmaların örgütlenmesiyle, daha çok konuşulmasıyla mümkün olduğunu düşünüyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kılıçdaroğlu'nun bunu söylemesinin şöyle de bir önemi var. Çünkü Kılıçdaroğlu birkaç kez saldırıya uğradı. Yani Çubuk'ta uğradı, adalet yürüyüşü esnasında uğradı. Hatırlamıyorsam siz ne olursunuz söyleyin. Ama başına gelmemiş işler değiller bunlar. Dolayısıyla onun bunu söylemesinin, bu tedbirin alınması, önün alınması konusunda önemli bir etkisi olduğunu, halkın dikkatini o tarafa çekmeye çok yarayacağını düşünüyorum. Bunun da önemli bir tarafı var. Şimdi seçime hazırlanıyor, öyle ya da böyle, iktidarda, muhalefette. Ve iktidarda işte bir tane parti var, onun da yanında bir tane daha küçük parti var, bir takım başkaları var. Ne olursa olsun şu anda güvenlik teşkilatının, yargı teşkilatının direksiyonunda iktidar var. Dolayısıyla herkesin ve bu dönemin güvenli bir şekilde atlatılabilmesi iktidarın sorumluluğunda. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu türden saldırılara uğramış ve bunları özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum, abartmamış biri olarak, yani hani böyle ayyuka çıkarmamış biri olarak bu çağrıda bulunmasının, devleti bu anlamda bir göreve, tedbir almaya, işte devletten ne kaldıysa orada ve devlet olmaya bir çağrı niteliği taşıdığını da düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Kemal, şunu sormak istiyorum. Şimdi bir ön şeyimiz var. Erdoğan'ın seçimi kaybetmekte olduğu yolunda. Bu provokasyon ihtimali de bu bağlamda zaten değerlendiriliyor. Şimdi bunu bir kenara koyarsak, bu arada tabii yok işte Yunanistan'a savaş açma, Kuzey Kıbrıs'ı ilhak etme gibi böyle bir takım senaryolar. Yine Suriye ile ilgili Erdoğan zaten bir şey ima etti kabine sonrasında falan. Bir askeri bir takım operasyonlar olabileceği de rivayet ediliyor. Yani siyasi suikastlerin dışında. Bir de tabii şöyle de bir soru var. Ne yapabilir? Yani bu saatten sonra aslında Ayşe birazcık başta cevap verirken buna değindi. Bunu sormak istiyorum. Burak, size de soracağım aynı şeyi. Erdoğan'ın önünde nasıl bir seçenek var? Yani seçime girme, yani şimdiye kadar hep konuştuğumuz muhalefeti bozma, muhalefetin bir araya gelmesini engelleme, şu bu. Bunların hepsini, bunu bir kenara bırakarak daha çok kendisi ne yapabilir, ne söyleyebilir, ittifakları nasıl geliştirebilir, neler yapabilir, yapabileceği bir şey var mı?
Şimdi senin sorduğun soruya Ayşe'nin bıraktığı yerden devam ederek cevap vermek istiyorum. O da şu. Şimdi biraz önce Burak da değindi aslında. Bu sen de söyledin, Ayşe de söyledi. Yani başka bir yol yöntem, başka bir araç olmadığı için Erdoğan veya iktidar buna benzer kaos atmosferi ya da olağanüstülük yaratmak için bir şeyler yapabilir. Yapar mı, yapmaz mı? Bu işine yarar mı, yaramaz mı? Ayrı bir tartışma. Ama iktidarın şu andaki pozisyonu ve aslında 2015'ten itibaren bu iktidarın terkibi sadece seçmen desteğinin aritmetiğinden ibaret değil. Geçen haftaki adını koyalımda da söylemiştim. Aslında Kasım seçimlerinin sonuçları Bahçeli'nin 7 Haziran'ın akşamı ya da ertesi günü yaptığı açıklamayla netleşmişti. Yani o istikrarlı ve arkasında yeterli politik desteği olan hem seçmen anlamında hem ideolojik tahkimat anlamında yeterli ittifakı oluşturabilen, güçlü ittifakı oluşturabilen terkibin açıklanmasıyla aslında Kasım'ın şeyi çıkmıştı resmi. Dolayısıyla o ittifak sadece çok önemli bir ayağı tabii ki seçmen desteğiydi. Çünkü meşruiyetini asıl olarak oraya yaslıyordu. Ama sonra 15 Temmuz ve peşinden gelen sistem değişikliği ve bugün çok daha net resmini gördüğümüz ve tartıştığımız bu parti devleti kombinasyonu ve aslında devletin bir tür iktidarın ortağı olarak kabineye dahil olduğu. Aslında biraz Hulusi Akar tartışmalarını filan da yaratan şey o. Aslında hani hep bu koalisyonun geleceği konusunda Bahçeli ne yapar, Bahçeli ne yapar deniyor ya. Yani başka ortakları da var bu koalisyonun ve onlar ne yapar sorusu da önemli. Şu anda bence yapılacak kaosa ilişkin provokasyonların kaynağı bu kaos sayesinde iktidarın ve Erdoğan'ın ya da AKP'nin oylarını arttırmak, yeniden bir konsolidasyon yaratmak planla ilgili olmayabilir. Bunun asıl meselesi bu iktidar kombinasyonun içerisinde yer alan belirleyici devlet unsurlarının ve güvenlik aygıtının öncelikli olarak yargının ve güvenlik aygıtının bu iktidar kombinasyonunun arkasında durmaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir mesele. Yani dolayısıyla Suriye'de yapılacak operasyon ya da içeride çıkartılacak karışıklıklar işte oy artışına neden olur, bundan bir politik avantaj sağlanır, işte AKP seçmeni bundan nasıl etkilenir ya da diğer seçmen, muhalefet seçmeni bundan dağılır mı meselesinden başka bir taraf var. Aslında belki Kılıçdaroğlu'nun biraz önce Ayşe'nin işte o yüzden bıraktığı yer diyorum, bahsettiği şey var ya, yani bir takım devlet organlarını uyarmak. Yani Kılıçdaroğlu'nun çıkışındaki ya bakın hani yanılmayın bu konuda şeyim düştü, bilgisayarım düştü, onu düzelttim. Hani bir yanlışa düşmeyin. Bu konuda bu tür hamlelerle yaratılmak istenen şeye alet olmayın ya da buna göz yummayın. Çünkü başka bir şey oluşmakta ve bundan siz de zarar görürsünüz. Yani aslında bu iktidar kombinasyonunun seçmen profiline değil uyarı, diğer aktörlere, bunun içerisine iktisadi aktörleri de katabiliriz. Yani biraz önce Burak'ın değindiği gibi hani bu kombinasyonun yarattığı iktisadi türbülans bütün sınıfsal çevreleri aynı biçimde etkilemiyor. Ekonomik kriz dediğimiz şey de öyle etkilemiyor. Dövizin hareketliliği de öyle etkilemiyor. Faizin seviyesi de öyle etkilemiyor. Ve bunların içerisindeki kapışmaların bir takım karşılıklıkları olduğunu biliyoruz. Dış politikada da böyle ilerlemiyor. Dolayısıyla bütün bu bileşenlerin, yani hep konuşuluyor ya Erdoğan sonrası, Erdoğan sonrası diye. Her şey siyasi aritmetik üzerinden sanki konuşuluyormuş gibi konuşuluyor. Ondan ibaret değil. Dolayısıyla bu kaos atmosferi veya bu kaos atmosferi yaratmaya teşne olan, illa bütün devlet aygıtının tamamını, güvenlik bürokrasisinin tamamını kastedemeyiz. Çünkü bunun içerisinde de biliyoruz ki kanatlar tıpkı İktidar içerisinde olduğu gibi, muhalefet içerisinde olduğu gibi kanatlar, ekipler birbiriyle hatta bunun karanlık tarafında da çok ciddi kapışmalar olduğunu yakın zamanda bir takım YouTube videoları ve Twitter paylaşımlarıyla böyle dizi film gibi seyrettik. Yani dolayısıyla bunun işte hani derini, sığı, büyüğü, küçüğü, devletin çeşitli fraksiyonlarının çeşitli rolleri var. Dolayısıyla buradaki uyarı bir tür muhalefet cephesinde giderek etkinlik kazanmaya başlayan, devleti de yanımıza alalım. Devletin hala kalmış bu iktidardan zarar görüldüğüne ilişkin inancı yükselmiş kesimlerini de dahil edelim arayışının da bir uzantısı. Çünkü bir sürü şey de görüyoruz ki işte adalarda yaşanan olayda, bir takım yargı kararlarında, yine işte Gezi davasında gördük, yine belgeler ve ahim kararlarına uymama meselelerinde hala yargı ve güvenlik bürokrasisinde hala iktidarın siyasi aktörlerini arkalayan, onlarla birlikte davranan ya da onların talimatlarıyla davranan ağırlıklı bir kesim var. Şimdi bu uyarılarda, bu tür kaos ihtimallerine ilişkin uyarılarda bu tür kaosun seçmen nezdinde nasıl bir sonuç yaratacağından çok birazcık bu tarafıyla ilgili. Dolayısıyla iktidarın yaptıklarını hep, her şeyde öyle açıklandı ya. Yani hatta ben bu bazı laiklik tartışmaları, oradaki zorlamalar meselelerinde bile böyle olduğunu düşünüyorum. Orada test edilen şey ne kadar bu tür hamlelerle, ne kadar işte o kemik seçmende, zaten kemik seçmen kemik seçmen iktidar açısından. Onları tatmin ederek bir şey kazanması gibi bir şey söz konusu değil ki. Tam tersine bu tür hamleleri yaptığında buna direnebilecek kesimleri test etmiş olursunuz. Bunu destekleyen kesimleri değil. Yani şeriatı kaldıracağım dediğinizde zaten şeriatın lüzumsuz olduğunu düşünen yeni birilerini kazanmazsınız. Sadece bunun önemli bir şey olduğunu düşünen kesimlerin direnç seviyesini ölçersiniz. Ya da oradaki kendi gücünüzü test edersiniz. Ya da orada bu bileşenlerin nasıl davranacağını görürsünüz. Şimdi bu tür şeylerde hem Kılıçdaroğlu'nun çıkışındaki muhatap, mesajın gittiği yer bence seçmen değil. Hem de iktidarın bu konudaki reaksiyonunda konuşulan taraf kamuoyu değil. Ve şu anda şunu bilmiyoruz. Evet, İktidar bu tür hamleler yaparak normal siyasi aritmetiği değiştirecek şeyler yapması çok mümkün görünmüyor. Hatta işte dış operasyonlar da defalarca denendi. Son 2 yılda bir sürü dış operasyon, dış gerilim icat edildi, üretildi, kullanıldı. Çok çok da büyük şeyler yaratmadı. En kabadayısı 2-3 ay sürdü. Etkisi yani siyasi aritmetiğe etkisi. Ama buna karşılık muhalefetin de sık sık artık dile getirdiği gibi bu parti devleti tablosunda o eğer kalmışsa belki Burak kendi şeyinde buna biraz daha cevap verir. Çünkü o kapasitenin hala kuvvetli olduğunu düşünüyor. Ben o kadar emin değilim. Kapasitenin zayıflaması anlamında değil. Kapasitenin bu sorun karşısında, iktidarın yarattığı sorun karşısındaki reaksiyonu konusunda emin değilim. Burada nasıl davranacağı, kimden yana taraf olacağı çok belirleyici. Çünkü her ne yapacaksa bu siyasi iktidar, iddia edildiği gibi işte paramiliter güçler, şunlar bunlar tabii vardır bir takım organizasyonlar ama ne yapacaksa devletin gücünü kullanarak yapması muhtemel. O devlet gücüne dair bir tartışma bu aslında. Ben biraz meseleye böyle bakıyorum. Hani ne yapabilir meselesini sadece kaybettiği seçmen, kazanabileceği seçmen falan üzerinden okumaya devam edersek iktidar kombinasyonunu çözmekte biraz zorlanmış. Ha ne olur? Bütün şeye rağmen çok ciddi biçimde seçmen desteğini çok dramatik biçimde kaybetmiş bir iktidar bu tür oyunlarla, bu tür hamlelerle ayakta kalmaya devam edebilir mi? Zor. Çünkü meşruiyetini hala siyasi destek, seçmen desteği işte kendisince tarif ettiği milli iradeye yaslıyor. Dolayısıyla ona ihtiyacı var. Ama bu mesele önemsizleştirmiyor denklemi. Çünkü önemli bir bileşen hala seçmen dışında, siyasi aritmetiğin dışında önemli bileşenler daha net tavırlarını ortaya koymuş değiller ve aslında muhalefet de iktidarda da konuşurken bazen de oralara konuşuyor ve oralara konuştuğunu biz seçmene konuştuğu gibi okuduğumuzda yanlış algılıyoruz veya ondan çıkacak sonuçla ilgili öngörülerimiz çok isabetli olmuyor.
Burak aynı soruyu sana da sorayım. Kemal'in söylediği husus Ayşe'nin başlattığı ve Kemal'in devam ettirdiği buradaki esas mesele devleti yönelik mesajlar olduğu tarafların iktidarında muhalefetinde meselesi de hep aklımızda olsun da yani bu provokasyon vesairenin dışında Erdoğan'ın seçim bir kaybetmeme için yapabileceği herhangi bir şey görebiliyor musun?
Şimdi biz bunları niçin konuşuyoruz? Çünkü AK Parti seçimi kaybediyor. Yani aslında biz şu anda bir geçiş sürecindeyiz. Yani iktidarı devretme sürecindeyiz. Ve araştırma sonuçları bize ilginç şeyler söylüyor. 2018 seçimlerinde %15-16 geride olan Millet İttifakı şu anda birkaç puan farkla Cumhur İttifakı'nı geçmiş durumda. Yani büyük bir açığı kapatmış ve Cumhur İttifakı'nın önüne geçmiş. Buna HDP de eklendiği zaman arada 12-13 puanlık bir fark oluyor. Yani aslında çok mucizevi bir şey olmazsa eğer, mevcut ekonomik koşullar mucizevi bir şekilde düzelmezse bu seçimlerin kaybedeni aslında belli. Yani önümüzdeki kış çok sert geçecek. Büyük bir enerji krizi yaşıyor Avrupa şu anda. Dünyada büyük bir enerji krizi var. Türkiye'nin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Ve Mart ayında yapılan araştırmalarda biz muhtemelen çok daha düşmüş bir Adalet ve Kalkınma Partisi göreceğiz. Yani bugün %50'lerden yani 2015 senesinin 1 Kasım'ında %50'ye ulaşan 2016'nın 15 Temmuz'undan sonra desteği görev onayı %70'e ulaşan bir siyasetçinin bugün %40'ın altına inişini izliyoruz. %50'ye yakın bir kaybı var. Bunun adını koyalım. Yani bu hükümet illa seçimden şaşırtıcı bir sonuç alarak ya da aldığı için gideceğini anlamayacak. Yani birçok AK Partili milletvekili, siyasetçi, birçok bağımsız gözlemci, hatta doğru okunabilirse birçok AK Partili aparatçık, AK Parti'nin organik aydını, köşe yazarı bunu çok net bir şekilde görüyor. Yani buradan artık topun dönmesi çok zor. Dolayısıyla bu aslında Tayyip Erdoğan'ın kendi iktidar ortaklarına karşı da prestijini yitirmesi ve onlar arasındaki ilişkilerin değişmesini de beraber etkiliyor. Yani biz hep zannediyoruz ki bütüncül monolitik bir iktidar yapısı var ve monolitik bir muhalefet yapısı var. Oyun bu ikisi arasında oynanıyor. Aslında iktidar cenahı içerisinde de başka bir oyun oynanıyor. Çünkü her otoriter yönetim aslında bir ittifak. Ve bu ittifakta liderin, yani sistemin kalbi olan kişinin diğer ortaklarına karşı elinin kuvvetli olmasını sağlayan bir koşul olmalı. Bizdeki bu koşul seçimler. Yani Tayyip Bey'i kendi müttefiklerine karşı güçlü kılan şey nedir? Onun işte karizmatik kişiliği, oyu alabilme yeteneği. Şimdi oyu alamadığı zaman kendi ittifak ortaklarına karşı da ilişkisi değişiyor. O ilişkinin doğası da değişiyor açıkçası. Bununla birlikte ittifakın içerisindeki aktörlerin birbirleriyle olan ilişkisi de değişiyor. Şu ana kadar biz devlet ve hükümet bütünleşmesi gördüysek, bu aslında çok iyi bir şekilde milli güvenlik arkasında maskelendiği için gördük. Yani bugün bir askeri personel aslında hükümetin milli güvenlikçi söylemine hizmet edip kendisine AK Partili olmayan bir şekilde tanımlama özgürlüğüne kavuştu. Yani ben AK Partili değilim ama memleketin selameti için bu politikaya destek veriyorum diyebiliyorum. Devlet de millet orada bütün devlet de AK Parti orada bütünleşti hızlı bir şekilde. Fakat onun arkasında tabii çok bana sorarsanız müstehcen bir iktidarı paylaşma hesabı var. Ama artık iktidar olmayacak. Yani birilerinin devlet adına AK Parti'ye sağladığı meşruluk üzerine düşündüğünü varsayıyorum ben. Yani daha fazla ne kadar bu meşruluğu sağlayacaklar. O yüzden bizim bunları konuşmamızın sebebi aslında biraz da bu. Beni şaşırtan asıl şey Ruşen abi, siyasi suikast meselesine Adalet ve Kalkınma Partilerin verdiği tepki. Yani siyasi suikast meselesi aslında siyasi sistem içerisindeki her aktörü kapsayan bir tehdit. Yani hangi aktör siyasi suikast meselesinden muaf olabilir ki? Bu söylem şişeden çıktıktan sonra. Yani buna reaktif davranmak, buna karşı reaksiyon vermek aslında sadece muhaliflerin benzer tehlikeyi yaşadığını da ima ediyor. Yani sadece muhaliflere özgü bir durummuş gibi düşünülüyor. Ve bence AK Parti içerisindeki siyaset bilmez danışmanlar orada bir noktayı atlıyorlar. Hükümet kaybettikçe, AK Parti'nin oyları düştükçe AK Parti'nin ittifak içerisinde olduğu aktörlerin AK Parti dahil bütün siyasi aktörlere karşı devreye sokabileceği bir plan olabilir. Mesela bugün Nagihan Alçı'nın yazısını okudum. Devlet diyor Tayyip Bey'den daha güçlü bir yapı. Hatta Tayyip Bey'in 10 katı. Dolayısıyla yapabilecekleri de Tayyip Bey'in şu ana kadar yaptıklarının 10 katı olabilir. Yani burada benim hakikaten yani herkes biraz bu lafı ağzında geveliyor. Belki ben de biraz öyle yapıyorum ama yani şu noktayı dikkatlerimize sunmak istiyorum. Özellikle dikkat çekmek istediğim bir nokta var. İktidar yekpare bir parça değil. Ve o yekpare halde iktidarı tutan faktör, yani Erdoğan'ın karizması ve oy toplayabilme yeteneği artık belli ki yok. Ve iktidar içerisinde Tayyip Bey'in pozisyonu da değişiyor. İktidar kompozisyonu içerisindeki aktörlerin birbirleriyle ilişkisi de değişiyor. Ve şu zamana kadar devlet adına Tayyip Bey'e meşruluk sağlayan aktörler artık bütün siyasi aktörlerin karşısında kendilerini bir birim olarak, bir ne derler, amil olarak değerlendirebilir. Yani bir aktör olarak ortaya çıkabilir. Bu siyasi suikast meselesini o yüzden sadece muhalefet partilerinin değil, iktidardaki partilerin de ciddiye alması gerektiği kanaatindeyim. Yani bugün Türkiye'de eğer sizin bir şekilde siyaset dışı yollardan iktidarı ele alma gibi bir planınız varsa, burada etkili strateji muhalif liderlere karşı siyasi suikast yapmak olabilir. Ancak öte tarafta iktidardaki insanlara da halel getirebilecek davranışlar bütün siyasi atmosferi etkileyebilir. O yüzden siyaset kurumunun hakikaten bu son 5-6 senedir yaşadığımız saçma sapan atmosferden çıkıp ciddi anlamda kendisini savunma refleksi vermesi gerekiyor. Buna Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni de dahil ediyor. Dolayısıyla siyaset kurumunun yarattığı atmosferden faydalanarak kendi otonom alanını yaratan ve bir şekilde kendisine derin devlet ya da establishment süsü veren, devletin kendisiymiş gibi davranan bazı kişilerin, bazı grupların bu durumu manipüle etmesine imkan tanımamalılar. O yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi tekrar seçimi kazanmak için işte bir takım karışıklıklar yaratacak senaryosunu ilk baştaki konuşmamda söylediğim gibi çok gerçekçi bulmuyorum. AK Partililerin durumu tamamıyla yanlış okuduğunu, duruma yanlış tepki verdiğini ve asıl tehlikenin nereden geldiğini görmediklerini düşünüyorum.
Evet, bu Ayşe Burak'ın bıraktığı yerden bu aslında çok ilginç bir yere doğru gittik. Burada Erdoğan toplum ilişkisini konuşmaya başlayıp Erdoğan devlet ilişkisine döndük ve devletin, yani şöyle çok bence de doğru bir tespit, Erdoğan'ın bu ittifaktaki en önemli gücü sandıktı. Ama artık sandığı olmayan bir Erdoğan'ın ittifak, bu iktidar ittifakındaki gücü de eriyor ve dolayısıyla mesela diğer müttefikler onu pekala artık tercih etmeyebilir. Zaten şimdiden çok sayıda insanın yavaş yavaş gemiden indiğini ve onu yalnız bırakmaya başladığını da görüyoruz. Bu genellikle şöyle olur da, hani seçimlerden önce bürokraside bir sessizlik olur. Hani kim gelecek kim gidecek belli olmaz ve hemen şeyler değişir. Bunun da ötesinde bir olay. Çünkü 20 yıllık bir iktidar söz konusu. Ama çok ciddi dönüşümler olabilir. Tekrar sen ilk soruya cevap verirken başlamıştın, bu konuya değinmiştin ama Erdoğan'ın yapabileceği bir şey, yani bir, toplumu ikna edebilmesi lazım iktidardaki gücünü koruyabilmesi için. İki, toplumu ikna edemiyorsa iktidar ortaklarına benden iyi seçenek bulamazsınızı diyebilmesi lazım. Ama onların da toplumdan desteği azalmış, eriyen bir Erdoğan'a çok mecbur oldukları söylenemez.
Bu soruya ben Burak'ın birinci soruya cevap verirken değindiği bir şeyden başlayarak cevap vermek istiyorum. O da 2015'te iki seçim arasında ne olduğuna dair ne bildiğimiz ya da bildiklerimizden yola çıkarak ne yaptığımız, nasıl bir analiz yaptığımız. O kadar çok şey bilmiyoruz ki. Daha doğrusu sadece 2015 değil, yani aşağı yukarı 2013'ten itibaren, hatta 2010'dan itibaren, hatta ben size şöyle söyleyeyim, 2004'ten itibaren bana kalırsa AKP'nin bu ülkeyi hangi işbirlikleriyle nasıl yönettiği konusunda o kadar az şey biliyoruz ki, ne kadar opak bir yapı olduğunu ben senin zannediyorum Vatan'da yazarken henüz bir yerde söylediğine tanık oldum, dinlediğim bir şey hatırlıyorum. Yani hiçbir zaman bu kadar şey olmadı, sansür olmadı mesela medyaya, daha 2008-2009 falandı, öyle bir civar olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim, ne olur düzelt. Şimdi o kadar opak bir şey ki analiz yaparken biz yalnızca sonuçlardan doğru, geriye doğru bir bir hat, bir mantıklı hat izlemek zorunda kalıyoruz. Hatta buna da bir hayli itiraz etmiştim. Bu iktidarı mantıklaştırmak bize kalıyor çoğu zaman. Niye mantıklı olsun? O kadar mantıksız şeylerle karşı karşıya kalıyoruz ki biz mantıklı bağlantılar kuracağız derken AKP'yi mantıklı bir düzleme oturtmuş oluyoruz genellikle. Ama ben gene oraya gideceğim. İnanılmaz opak, karanlık sular içinden yönetilmiş bir iktidar var. Ve bu iktidar, ya bu İktidar dağılırken sorulmayan sorulardan bir tanesi de AKP'nin Erdoğan'la ne yapacağı ya da ne yapmayacağını. Ya ben birkaç gündür hafif şakayoğlu soruyorum ama Bence o kadar da şaka yolu sorulmak zorunda değil bu soru. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak bilmiyoruz. AKP gerçekten Erdoğan'la mı çıkacak yarışa? AKP hala iktidar. Ya AKP ile Erdoğan'ı iki ayrı yere koyuyorum. Niye koyuyorum? Onlar zaten birbirlerinden ayrışmış vaziyetteler ne zamandır? Çünkü analizlerde sürekli işte Erdoğan'ın oyu, AKP'nin oyu. Erdoğan'a onay, AKP'ye onay şeklinde yapılıyor. Dolayısıyla orada bir ayrım var. O ayrım başka bir yerden daha var. Gördüğümüz, bildiğimiz bir ayrım. 2013'ten beri Erdoğan'ın özellikle toplumsal vakalarla karşı karşıya kaldığında ortaya koyduğu performansla dille AKP'nin performansı ve dili arasında sürekli bir takım farklılıklar oldu ve her birinden sonra AKP bir miktar daha erozyona uğradı. Çünkü kendisiyle aynı şekilde konuşmayanları Erdoğan attı ve gitti. Şimdi geriye ne kaldı AKP'den? Sadece şeyle Erdoğan'la her konuda hemfikir olanlar mı? Yok. İsim de vereyim. Abdülkadir Aksu da bildiğim kadarıyla hala AKP'de. Cemil Çiçek de orada. İşte Hayati Yazıcı mesela hala orada. Değil mi? Yani bizim eski AKP'den bildiklerimiz. Peki bunlar ne yapıyorlar? Bir fikrimiz yok. Arada bir çıkıp sakin olun anlaşma şeyleri vesaire falan dışında. Bilhassa özetle kısa da kesmemiz lazım bugün. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Erdoğan AKP'yi de şöyle tarif ederek söyleyeyim bunu. Daha şeyden Osmanlı'nın yıkılışından itibaren formüle edilen bir tür mukaddesatçı siyasetin nihayet tüm formuyla yani tüm içeriğiyle iktidara gelmiş siyasi projesi olan AKP'nin zayıf karnıydı en başından beri. Yani ta en başına gittiğimizde de bu böyleydi. Yani AKP'den çıkıp gitmiş bir sürü insanın ondan o adam diye bahsettiklerini biliyoruz. O adam ismini bile anmadan o adam diye. Yani o siyasi projeyi de bir şekilde dağıtmış, harcamış birinden bahsediyoruz biz Erdoğan'dan bahsettiğimizde. O zaman sormamız gereken şöyle bir şey var. AKP Erdoğan'ın nesi? Erdoğan AKP'nin nesi olur? Bu soruları böyle biraz ayrı cevapladığımızda başka bir manzara çıkar karşımıza. Şöyle bir tarif yazdım az önce Burak konuşurken. Eriye eriye, yani öyle bir siyasi projeden bahsediyoruz. Yerli, milli, bu ülkenin bütün çoğunluğunu temsil eden bir proje. Hep bu iddiayla gelmiş, hep bu moral üstünlük iddiasıyla gelmiş bir proje. 2015 itibariyle yalnızca devletin zor kullanma tekelini elinde bulundurarak, o tekele dayanarak iktidarda kalabilen bir şeye dönüştü. Bu ne demek? Hep meşruiyetle mesniyeti karıştırıyoruz diyorum ya, meşruiyetini kaybetti. Mesnet olarak da güvenlik aygıtına dayandı demek. Mesnet, dayanak yani hani bir tür şey, istinat duvarı gibi. Ona dayanmadan ayakta kalamaz hale geldi. Bu yeni bir proje değil ki, bu 100 yıllık proje, 150 yıllık proje neredeyse. Bu projeyi bir kere heba etmiş bir ekipten ve bir liderden bahsediyoruz. İkincisi, bugüne geldiğimizde artık o tekelin bile yetmedi ya iktidarda kalması için. İktidarda kalmaktan da şu kadarını kastedebiliyoruz. Suyun başında durabilmek için devletin zor tekelinin ötesinde bir de onun dışında tekellere başvurması gereken. Şimdi konuşmuyoruz ama işte sadat madat dendiğinde neden bahsediyoruz ki? Biz böyle şeylerden bahsediyoruz. Onun dışında devletin zor kullanma tekelinin dışındaki bir takım zor kaynaklarına da şiddet kaynaklarına da ihtiyaç duyma potansiyeli olan bir siyasi harekete kendini indirgemiş durumda AKP. Vay be diyorum, yani harcamanın böylesi, hani bu gerçekten bir miras nasıl heba edilir? Tam da işte böyle heba ediliyor denilebilecek bir yerdeyiz. Yani şunu demeye çalışıyorum, şuradan bağlayacağım. Biz siyasi cinayetler olabilir dediğinde Kılıçdaroğlu aslında neden bahsediyoruz? Aslında neyin sonuna geliyoruz? Yani bu sadece AKP iktidarının mı sonu? Başka bir şeylerin de sonu. Ha, şunu da söyleyeceğim az önce aldığım notlardan. Bir de şeyden bakalım, Z raporu çıkaralım. Madem Burak söyledi, işte biz bir aslında geçiş döneminden bahsediyoruz. Çok haklı. Bir iktidar sonlandı. Bu sonlanmış iktidarın nasıl devir teslim edileceğine dair bir seçim yapılacak önümüzdeki dönemde. AKP'den değil, bir şeyden, bir projeden, bir işte sağ projeden başka bir sağ projeye devredilecek şey. Onu konuşuyoruz yani, aslında fazla bir şey konuşmuyoruz. Bu olurken bir bakalım Z raporuna, kim kazançlı çıktı şeyden? Yani AKP iktidarından 20 yıldan bütün bu 100 yıllık projenin iktidara oturabilmiş şeysinden, siyasi partisinin 20 yıllık iktidarından kim kazandı? 3-5 tane zıp çıktı müteahhit. Hepsi bu. Geriye de pek bir şey kalmadı. Geriye kalan, hani bu siyasi projenin kendini meşrulaştırdığı şimdi meşruiyet, değerler, ilkeler, tarihsellik, bütün o mücadeleler, bilmem işte mağduriyetler tırnak içinde falan, bunların hepsi tırnak içinde. Onlardan geriye 3-5 tane zıp çıktı müteahhitin işte oraya buraya beton döktükleri bir manzara ve üstelik de o değerlerin tamamının itibarının kaybedildiği bir resmen o siyaset açısından bakıldığında anomali durumundan bahsediyoruz. Yani şimdi böyle olunca mevcut durumda, hani hikayeyi böyle daha geniş bir perspektiften görünce ve AKP'ye bir mantık uydurmaya çalışmayınca elimizde kalan manzara bu. Böyle bir manzarada bana kalırsa, şimdi spekülasyon yapıyorum artık, bana kalırsa mevcut durumda AKP'nin en zayıf noktası ve yumuşak karnı Erdoğan'ın geçmişteki popülerliği ve bugün o popülerliğin dönüştüğü persona. Yani bir Erdoğan tipi, bir Erdoğan karakteri. Çünkü bu karakterden çok uzun süre, ki bunun bir ispatı da zannediyorum ki Gelecek ve Deva Partilerinin %1 civarında dolaşmanın ötesine gidememeleridir. Çünkü o personadan onlar da kurtulamıyorlar. Yani Erdoğan gibi sandırmaktan, kulağa Erdoğan gibi gelmekten ya da göze onun gibi görünmekten kurtulamıyorlar. O bağ kesemediler bir türlü. Sebepleri ayrı, başka zamanlarda başka türlü konuşulmalı ama olmadı. Sonuçta bizim bahsettiğimiz, kapatıyorum artık susuyorum. Sonuçta bizim bahsettiğimiz yalnızca bir siyasi partinin, adı AKP olan bir siyasi partinin 20 yıllık bir iktidarı değil. 100 yıllık, 150 yıllık bir iddianın sonuna geliyoruz. O iddianın içinden yeni bir şeyler çıktı mı çıkmadı mı diye düşünüyoruz. Şimdi bütün bu şiddet söylemi vesaire falan bu iddianın sonuna gelindiğinde nereye kadar küçülündüğü, yani bu iddianın sahiplerinin kendilerini nereye kadar küçülttükleri, o iddianın yarattığı siyasi ve toplumsal ve ahlaki, her neyse, ideolojik falan filan mirasları ne şekilde heba ettiğine dair bir şey. Böyle bir ortamda tabii ki bazı şeylerin, nizaların çıkması çok normal, ne diyeyim artık. Yani kim elindeki mirası, böylesine bir mirası niza çıkarmadan devreder diğer kardeşlerine? Az önce o yüzden demiştim. Bunun üstesinden gelmenin yöntemi sadece devleti şeye çağırmak değil, ne kaldıysa ondan artık devleti göreve çağırmak değil. Aynı zamanda şu süreci azıcık konuşmak ve bunu yapmak da, bence isim de vereceğim, bunu yapmak MHP şeysine, milliyetçilik hikayesine, o mukaddesat müktesebatının milliyetçilik hikayesini tartışmaya açmak, şimdi yeniden İYİP'e böyle bir dönemde hem de düşer, İslamcılık hikayesinin öz eleştirisini ve nefis muhasebesini yapmak da devlet ve deva ve geleceğe düşer. Onlar da bunu yapmaktan imtina ediyorlar. Dolayısıyla evet, yani hani Kılıçlar sadece devleti tedbir almaya çağırmış oluyor. Bir de hepimizi şahit tutuyor bu sürece, ama eksik daha bir sürü şey var konuşulması gereken.
Evet, yine iyi bir yayın oldu. Kemal, Burak, kısaca varsa ekleyeceğiniz bir şeyler, onları da alalım ve noktayı koyalım.
Ya ben bir tek şeyi söyleyeceğim. Hani hepimiz tek tek söyledik. Bu iktidar böyle monoblok bir şey değil de sadece AKP ve AKP'nin seçmenleri ve MHP ve MHP'nin seçmenlerinden ibaret değil. Ben hep şunu söylüyorum. Şey çok doğru. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Erdoğan bu ittifakın oy musluğu. Onu getirmekle sorumlu olan kişi. Ama şöyle bir şey. Diğer ortaklar bu görevini yeterince yapamadığı için onunla birlikte iktidarı devretmeye ya da iktidardan bir süreliğine uzaklaşmaya mı razılar? Yoksa bu görevin yeni adaylarıyla yeni bir ittifak mı kurmak fikrinde olacaklar? Bu temel mesele. Demin söylemeye çalıştığım, herkesin konuşmaya çalıştığı yerler diye bahsettiğim bu. Yani ne Erdoğan'ın bitiyor iktidarı, onunla birlikte olan o diğer parçalar, sadece Bahçeli'yi kastetmiyorum, diğer parçalar onunla birlikte tamam bu işin sonuna geldik mi diyecekler? Yoksa başka onun işlevini tamamlayacak biriyle yeni bir ittifakın zeminini mi koruyacaklar? Ya da yeni gelenler Erdoğan'ın yapamadığını size biz yaparız diye gelmekte olanlar mıdır? Bu sorular hem kim ne yapabilir sorusunun alt cevabını hem de aslında hepsinin şemsiye sorusunu oluşturuyor bence.
Burak, sen bir şey ekliyor musun?
Ya ben açıkçası hani seçimi kaybetseler de gitmezler veya kaybedeceği seçime girmez söyleminin aslında dibinin çok boş olduğunu görüyoruz. Seçimi bırakın, anket sonuçlarına göre bile Ankara siyaseti ne kadar hareketlendi ve bizim konuştuğumuz konular ne kadar çeşitlendi. Bunun farkına varmamız lazım. Neticede ortaklarına karşı meşruluğunu demokrasiden alan, sandıktan alan daha doğrusu, buna ihtiyaç duyan bir lider var. Ve şu anda bu meşruluğu yitirmek üzere. O yüzden hani sonuna kadar Türkiye'de normalliği, olağanlığı savunmak lazım. Sonuna kadar meşruluk zemininin normallik ve olağanlık üzerinden durmak lazım. Bunu savunmamız gerekiyor. Bu kadar.
Evet. Evet, adını koyalım, ha, burada noktayı koyuyoruz. Değil mi Ayşe? Var mı söyleyeceğim bir şey?
Hayır, yok. Tamam. Teşekkür ederim.
Evet, Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgehan Özpe'ye ve Kemal Can'a çok teşekkürler. Sizlere de teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere, iyi günler.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.